Ayrım 23. Kızıl Gökler Altında Kızıl Denizler. Scott Lynch. Sayfa 209. 8. Kısım. Loki'nin Salon Corbo'daki 9. gününün sabahında Bowman Daimler sandalyeleri tamamladılar. Harikulade görünüyorlar dedi Loki parmaklarını lakeli ahşabın ve dolgulu derinin üstünde hafifçe gezdirerek. Çok güzeller, hatta umduğum kadar güzeller. Peki ya ilave özellikler?
Talimatlarınıza uygun olarak eklendiler efendi Fairwhite. Talimatlarınıza birebir uygun olarak.
Loris atölyede babasının yanında dururken 10 yaşındaki Parnella da bir simyasal ocak taşında tanımlanamaz gereçlerle ve yarı dolu doğramacılık yağlarıyla kaplı bir köşe masasının üstünde çay demlemeye uğraşıyordu. Loki kendisine ikram edilen herhangi bir çayı içmeden önce büyük bir dikkatle koklamayı aklının bir köşesine not etti.
Kendinizi aşmışsınız hepiniz.
Finansal bir ilham aldık efendi Fairwhite dedi baba Bowman Dine.
Tuhaf şeyler yapmayı seviyorum diye ekledi Parnella bulunduğu köşeden.
Heh evet sanırım bunlara da tuhaf denilebilir. Loki birbirinin eşi 4 sandalyeden oluşan takıma uzun uzun bakarken rahatlama ve kızgınlık arası bir duyguyla iç geçirdi.
Peki öyleyse, eğer onları nakliye için hazırlama inceliğini gösterirseniz ben de 2 araba tutup bu akşamüstü yola çıkabilirim.
Gitmek için aceleniz mi var?
Umarım bu yerde geçirdiğim her gereksiz anın içime yara olduğunu söylersem beni affedersiniz. Salon Corbo'yla uyuşmuyoruz.
Loki ceket cebinden deri bir kese çıkarıp efendi Bowman Dine'e doğru attı.
İlaveten 20 solari daha ağzınızı sıkı tutmanız ve bu sandalyelerin yapıldığını unutmanız için anlaşıldı mı?
Ben isteğinizi yerine getirebileceğimizden eminim. Belirtmediğim ki cömertliğiniz...
Daha fazla irdeleme gereği olmayan bir konu lütfen beni kırmayın nasılsa yakında gidiyorum.
Öyleyse hepsi bu kadar dedi Loki'nin kafasının içindeki ses. Plana bağlı kal, tüm bunları geride bırak, hiçbir şey yapma ve kuyruğunu bacaklarının arasına kıstırıp Talverrar'a geri dön.
O ve Jean kendilerini Requi'nin cebinden zengin ederek hile hurdayla günahhanenin lüks katlarını birer birer tırmanırlarken Lady Saliesca'nın arenasında cezalar sürüp gidecek, seyircilerin yüz ifadeleri hiç değişmeyecekti. Nasıl çırpındıklarını ve kan kaybettiklerini görmek için böceklerin kanatlarını yolan ve arada bir onları ezen çocuklar gibi davranmayı sürdüreceklerdi.
Hırsızları refaha kavuştur diye mırıldandı Loki bıyık altından.
Boyun bağlarını sıkarken ve gidip at arabalarını getirmeye hazırlanırken kendini kusacakmış gibi hissediyordu.
5. Bölüm Mekanik Bir Nehirde. 1. Kısım. Önü camla kaplı taşıma kabini bir kez daha Mon Magisterian'ın şelalesinden dışarı fırladı ve sarsıntılar eşliğinde sarayın içerisindeki yuvasına oturdu. Sular tıslayarak demir borulardan aktı, yüksek kapı kanatları kabinin arkasından sertçe kapandı ve görevler Loki, Jean ve Merrain için aracın ön kapılarını iterek açtı. Bir düzine Arhon'un gözü giriş salonunda onları bekliyordu. Merrain gruba önderlik ederken askerler de hiç konuşmadan iki yanlarına geçtiler. Fakat görünüşe bakılırsa aynı makam odasına gitmiyorlardı. Loş bir ışıkla aydınlatılmış koridorlardan ve dolambaçlı merdivenlerden geçerlerken Loki ara sıra etrafına bakındı. Mon Magisteria sahiden de saraydan çok bir kaleydi. Ana salonun haricindeki duvarlar her türlü süsten yoksundu ve hava ağırlıklı olarak rutubet, ter, deri ve silah yağı kokuyordu. Duvarların arkasındaki görünmeyen kanallardan gürül gürül sular akıyordu. Arada bir karşılaştıkları uşaklar sırtlarını duvara dayıyor ve gözler geçip gidene dek bakışlarını yere dikiyorlardı.
Merrain onları girişin birkaç kat yukarısındaki alelade bir koridorda yer alan demir destekli bir kapıya kadar götürdü. Mehtabın gümüşü ışığının koridorun sonundaki kemerli bir pencereden dalgalanarak sızdığı görülebiliyordu. Loki gözlerini kısarak baktığında sarayın etrafındaki su kemerlerinden dökülen suların camdan aşağı aktığını anladı. Merrain kapıyı 3 defa tıklattı, kapı bir tıkırtı eşliğinde açılıp koridora sarı bir ışık çizgisi düşürdüğünde de elini sallayarak gözleri yolladı. Askerler koridorun aşağısına doğru uygun adım uzaklaşırken kadın kapıyı iterek araladı ve diğer eliyle içeriği işaret etti.
''Nihayet sizi daha önce görmeyi umuyordum. Merrain sizi bulduğunda her zamanki uğrak yerlerinizden birinde değildiniz herhalde.''
Küçük çıplak odanın yegane iki sandalyesinden birinde oturan Stragos kafasını kaldırdı ve incelemekte olduğu kağıtları desteledi. Elinde dosyalarla diğer sandalyeye yerleşmiş olan kel yaveri hiçbir şey demedi.
''Büyük galerinin iç rıhtımlarında bazı sorunlar yaşıyorlardı.'' dedi Merrain
kapıyı Loki ile Jean'ın arkasından kapatırken. ''İyi motive edilmiş bir çift suikastçı.''
''Sahi mi?'' Stragos bunu duyduğuna gerçekten kızmış gibiydi. ''Bu saldırının neyle alakası olabilir?''
''Keşke bilseydik.'' dedi Loki. ''Merrain ortaya çıkınca sorgulama şansımız göğsüne bir arbalet oku yedi.''
''Kadın bu ikisinden birine zehirli bir bıçak saplamak üzereydi gözetici. Şimdilik sağlam kalmalarını tercih edeceğini düşündüm.''
''Hmm, demek bir çift suikastçı. Bu gece günahhaneye uğradınız mı?''
''Evet.'' dedi Jean.
''Öyleyse bunu yapan Requin olamaz. Sizi öldürmek isteseydi işinizi oradayken bitirirdi. Demek ki başka bir mesele söz konusu. Bana söylemeyi unuttuğun bir şey var mı Costa?''
''Ah kusura bakma Aron, küçük dostların bağlı büyücüler ve peşimize taktığın tüm o casuslar sayesinde bizden daha fazla şey bildiğini sanıyordum.''
''Bu iş ciddi Costa, sizden yararlanmayı planlıyorum. Başka birinin kan davasına bulaşmak bana fayda getirmez. Suikastçıları kimin göndermiş olabileceğini bilmiyor musunuz?''
''Açıkçası en ufak bir fikrimiz bile yok.''
''Cesetleri rıhtımda mı bıraktınız?''
''İnzibatlar şimdiye dek onları muhakkak kaldırmıştır.'' dedi Merrain.
''Öyleyse cesetleri mezbele derinliklerine atarlar ama evvela bir iki günlüğüne ölüm evinde bekletirler.'' dedi Stragos. ''Oradaki adamlarımızdan birinin onlara göz atmasını istiyorum. Eşkallerini not alsınlar ve bir anlam taşıyabilecek herhangi bir dövmeyi ya da işareti.''
''Elbette.'' dedi Merrain.
''İnzibat subayına hemen bununla ilgilenmesini söyle. İşin bittiği zaman beni nerede bulacağını biliyorsun.''
''Emredersin Arhon.''
Merrain bir şey daha söyleyecek gibi oldu, sonra arkasına döndü ve kapıyı açıp çabucak dışarı çıktı.
''Bana Costa diye hitap ettin.'' dedi Loki kapı bir kez daha çarparak kapandığında.
''Merrain gerçek adlarımızı bilmiyor değil mi? İlginç. Yoksa kendi adamlarına güvenmiyor musun Stragos? Bize nasıl kancayı taktıysan aynı şeyi onlara da kolayca yapabilirmişsin gibi gözüküyor.''
''Bahse varım.'' dedi Jean Stragos'un yaverine hitaben. ''Mesai sonrası efendinin arkadaşça bir içki teklifini hiç kabul etmemişsindir ha keltoş.''
Yaver kaşlarını çattıysa da hiçbir şey söylemedi.
''Özel simyacıma, yani size kancayı takmamdan ve panzehirlerinizi hazırlamaktan sorumlu olan adama sataşmaktan hiç çekinmeyin.'' dedi Stragos neşeyle.
Kel adam ince bir tebessüm etti. Loki ile Jean çocukken edindikleri bir huyla aynı anda genizlerini temizleyip ayaklarını yerde sürdüler.
''Aklı başında birine benziyorsun.'' dedi Loki yavere. ''Ve şahsen saçsız bir başı her zaman soylu bulmuşumdur. Ne de olsa her iklime gider.'' ''Kapa çeneni Lamhora!'' diye çıkıştı Stragos. Sonra da kağıtlarını yavere verip ''İhtiyaç duyduğumuz adamlar hazır mı?'' diye sordu adama.
''Evet Aron, toplam 44 kişi. Yarın akşama kadar sevk edildiklerinden emin olurum.''
''Güzel, tüpleri bırakıp gidebilirsin.''
Adam kafa salladı ve kağıtlarını topladı. Arhon'a iki küçük cam tüp teslim etti. Sonra da tek kelime etmeden dışarı çıktı ve kapıyı arkasından saygıyla kapattı.
''Gelelim size, Stragos iç geçirir. Dikkat çekmekte üstünüze yok değil mi? Sizi başka kimin öldürmeye çalışabileceğine dair hiçbir fikrinizin olmadığından emin misiniz? Kamordan kalan eski bir hesaplaşma falan.''
''Hesaplaşacak öyle çok kişi var ki.'' dedi Loki.
''Ona ne şüphe. Adamlarım sizi ellerinden geldiğince korumaya devam edecekler. Fakat bundan böyle daha tedbirli davranmanız gerekecek.''
''O kadarını biz de biliyoruz.'' dedi Loki.
İkinci bir emre kadar hareketlerinizi altın basamaklarla ve sevro olayla kısıtlayın. İç rıhtımlara ilave adamlar yollayacağım. Seyahat etmeniz gerektiğinde o rıhtımları kullanın.
Kahretsin, böyle faaliyet yürütemeyiz ki. Belki birkaç gün idare edebiliriz ama Telverrar'da geçireceğimiz sürenin geri kalanında olmaz.
Bak işte bu konuda tahmin edebileceğinden bile daha haklısın Loke. Ama başka biri daha peşinize düştüyse bu durumun ihtiyaçlarıma müdahale etmesine izin veremem. Hareketlerinizi kısıtlayın, yoksa ben kısıtlamasını bilirim.
Requiem'e oynadığımız oyunda başka bir pürüz çıkmayacağını söylemiştin.
Hayır, Zehrin Requiem'e oynadığınız oyunda başka bir pürüz çıkarmayacağını söyledim.
Küçücük bir taş odada bizimle yalnız kalan biri için ılımlı davranacağımıza pek güvenir gibisin dedi Jean öne doğru bir adım atarak.
Simyacın geri gelmeyecek değil mi? Veya Merrain?
Endişelenmeli miyim?
Bana zarar verecek elde edebileceğiniz hiçbir şey yok.
Olağanüstü bir kişisel haz dışında dedi Loke. Aklı başında kimseler olduğumuzu farz ediyorsun. Şu pek kıymetli zehrinden çekindiğimizi ve sırf layığını bulasın diye seni paramparça edip sonuçlarına katlanmayacağımızı farz ediyorsun.
Bu konuşmayı illaki yapmak zorunda mıyız?
Stragos bacak bacak üstüne atmış bir halde ve biraz bıkkın bir yüz ifadesiyle oturmayı sürdürdü.
Kalplerinizde hala bir nebze isyan besleyecek kadar inatçı olabileceğinizi düşünmedim değil. O yüzden beni dikkatle dinleyin. Eğer bu odadan bensiz çıkacak olursanız, koridordaki gözler sizi oracıkta öldürecekler. Ve bana herhangi bir şekilde zarar verirseniz, önceden ettiğim vaadi tekrarlıyorum. Birinize aynı zararın 10 katını verirken diğerini seyretmeye zorlarım.
Sen dedi Loke, deri düştü kapmış birinin keçi suratlı bokusun.
Her şey mümkün dedi Stragos ama söyle bana bütünüyle insafıma kaldığınıza göre bu durumda siz ne oluyorsunuz?
Utanca boğulmuş iki kişi diye mırıldandı Loke.
Muhtemelen artık ikiniz de kendinize olan saygınızın intikamını almaya yönelik bir çocukça dürtüden vazgeçer ve sizin için hazırladığım görevi kabul eder misiniz? Planıma kulak verir ve medeni bir üslupla konuşur musunuz?
Evet, Loke gözlerini yumup iç geçirdi. Sanırım sahiden de başka bir seçeneğimiz yok, Jean.
Keşke hemfikir olmak zorunda kalmasaydım.
Ama zorundasın. Stragos ayağa kalktı, koridora çıkan kapıyı açtı ve Loke ile Jean'a peşinden gelmelerini işaret etti.
Gözlerim pahçelere kadar size eşlik edecekler. Size göstermek istediğim bir şey var. Görevinizle ilgili daha mahrem bir yerde konuşurken.
Bizimle ne yapmayı planlıyorsun diye sordu Jean.
Kısaca açıklamak gerekirse kılıç marinasında demirli bir donanmam var ve bu haliyle hiçbir işime yaramıyor. Masraflarını karşılamak ve ihtiyaçlarını gidermek için hala Priori'nin eline baktığımdan doğru düzgün bir bahaneye kavuşmaksızın onu savaşa gönderemem.
Stragos gülümsedi. İşte bu yüzden bana o bahaneyi bulasınız diye sizi denize yollayacağım.
Denize mi dedi Loki? Sen aklını mı kaç...
Onları bahçeme götürün diye buyurdu Stragos topuklarının üstünde dönüp uzaklaşırken.
İkinci kısım. Mon Magisterian'ın kuzey tarafındaki yüzlerce metrelik alana yayılmış gibi gözüken mekan bir bahçeden ziyade bir ormandı. Hafifçe parlayan gümüş yapraklı sarmaşıklarla iç içe geçmiş çalı çitler, ağaçların sağa sola sallanan karaltılarının arasından geçen patikaları belirliyordu. Sarmaşıklar doğal bir simya sayesinde iki hırsızın ve yanlarındaki muhafızların mıcır kaplı patikalarda rahatça yürüyebilecekleri kadar suni ay ışığı temin ediyordu. Aylar çoktan doğmuştu ancak sarayın heyyula gibi yükselen 15 katlı karanlığının arkasında kalmışlardı ve Loke ile Jean'ın konumundan görünmüyorlardı. Mis kokulu hava demli ve ağırdı. Doğu göğünü kapatarak yavaşça yaklaşan bulut kümelerinin altında yağmur kol geziyordu. Ormanın karanlıklarından görünmeyen kanatların vızıltısı geliyor, orada burada muzip birer peri misali ağaç gövdelerinin arasında süzülen açık sarı ve kızıl ışıklar görünüyordu.
''Fener böcekleri'' dedi Jean büyülenmiş bir sesle kendisine engel olamadan.
Ata camı bu ağaçların yetişmesine yetecek kadar derin bir katmanla örtmek için buraya ne kadar çok toprak taşımak zorunda kaldıklarını bir düşünsene diye fısıldadı Loki.
Dik olmak güzel şey dedi Jan veya Arhon.
Bahçenin ortasında Tal Verrar hanedanlığının mavisini yansıtan simyasal fenerlerle aydınlatılmış kayıkhane benzeri basık bir yapı vardı. Loki önce taşlara vuran dalgaların hafif sesini duydu, sonra da küçük yapının hemen arkasına açılmış yaklaşık 6 metre genişliğindeki karanlık kanalı fark etti. Kanal minyatür bir nehir misali orman bahçenin içlerine kadar kıvrıla kıvrıla uzanıyordu. Derken fenerlerle aydınlatılmış bu yapının gerçekten de bir kayıkhane olduğunu anladı. Karanlıkların arasından başka muhafızlar da çıktı. Zırhlı koşumlarının içindeki iki devasa siyah köpek tarafından yarı çekilip yarı sürüklenen 4 kişilik bir ekip. Omuzları bel hizasına kadar gelen ve neredeyse bir o kadar da geniş olan hayvanlar dişlerini göstererek iki hırsızı küçümsercesine kokladılar. Sonra da burun kıvırıp bakıcılarını Arhon'un bahçesine doğru çekiştirdiler.
Çok güzel dedi Stragos köpekli ekibin birkaç adım gerisinden çıkak gelerek. Her şey hazır. Siz ikiniz benimle gelin. Kılıç Bey sen ve adamların gidebilirsiniz.
Gözler tek bir vücut halinde dönüp saraya doğru uygun adım yürümeye koyuldu. Çizmeleri mıcır kaplı yolda hafif çıtırtılar çıkarıyordu. Stragos iki kafadara peşinden gelmelerini işaret etti sonra da onları su kenarına indirdi. Orada durgun sularda kayıkhanenin arkasındaki küçük bir direğe bağlı bir sandal yüzmekteydi. 4 kişiye göre üretilmiş gibi gözüken tekne biri önde, diğeri ise kıçta olmak üzere 2 adet deri minderli oturağa sahipti. Stragos yeniden el etti ve Loki ile Jan sandala binip ön tarafa yerleşti. Mindere rahatça kurulan ve bir kolunu küçük ama sağlam sandalın küpeştesine atan Loki, yolculuğun hoş geçeceğini itiraf etmeliydi. Stragos sandalı hafifçe sallayarak arkaya bindi, halatları çözdü, sonra da kendi oturağına kuruldu. Ardından eline bir kürek alıp sol küpeşteden aşağı uzattı.
Tannen dedi, sana zahmet Pruva fenerimizi yakıver.
Arkasına bir göz atan Jan sandalın kendi tarafında kalan yanında falçetalı cama sahip yumruk büyüklüğünde bir simyasal fener olduğunu gördü. İçindeki buharlar birbirine karışıp alev alana ve gök mavisi bir elmas gibi ışıldayıp camdaki façetaların gölgesini altlarındaki sulara düşürene kadar fenerin üstündeki pirinç kadranı bir süre kurcaladı.
Bu kanal Terin İmparatorluğu'nun dükleri sarayı inşa ettiklerinde de buradaymış dedi Stragos. Camın içine oyulmuş ve 80 metre derinliğinde. Sanki özel bir nehir gibi. Bu bahçeler de onun etrafına kuruldu. Arhonlar olarak burayı Mon Magisteria ile birlikte devraldık. Selefim durgun sularla yetinse de ben bazı değişiklikler yaptırdım.
O konuşurken kanalın kenarlarına vuran su sesi yükselmeye ve daha düzensiz bir hal almaya başladı. Loki çevrelerinde yavaş yavaş şiddetlenen çağıltının nehrin içinden geçen bir akıntıdan kaynaklandığını anladı. Altlarındaki sular koyu renkli ipek gibi kıvrılıp bükülürken Pruva fenerinden yansıyan ışık sağa sola ve yukarı aşağı sallanıyordu. ''Büyü mü?'' diye sordu Loki.
''Zanaat Lamora.''
Tekne kanalın kıyısından yavaşça uzaklaşmaya başlayınca Stragos küreği kullanarak onları minyatür nehrin ortasında tuttu.
Bu gece doğrudan esen güçlü bir rüzgar var. Bahçemin öteki tarafında yel değirmenleri bulunuyor. Onları kullanarak kanalın altındaki su çarklarını döndürebiliyoruz. Durgun havalarda ise mekanizmaları elle çalıştırmak için 40 veya 50 adam gerekiyor. Akıntının hızını gönlümce değiştirebiliyorum.
Kapalı bir odada oturup rüzgara hükmettiğini herkes söyleyebilir dedi Loki. Yine de itiraf etmeliyim ki bu bahçe senin gibi birinden bekleyeceğimden daha zarif.
Estetik anlayışıma iltifatta bulunman ne güzel.
Stragos bunun ardından birkaç dakika boyunca sandalı sessiz sedasız yönlendirerek geniş bir dönemecin etrafından dolaştırdı. Yukarıdan sarkan gümüş sarmaşıkların ve alçak dallardaki hışırtılı yaprakların altından geçtiler. Akıntı hızlanırken etraflarındaki suni nehrin kokusu da giderek güçlendi.
Nahoş değildi ama her nasılsa Loki'nin hatırladığı doğal göletlerin ve nehirlerinkinden daha bayat, sanki daha az yeşildi.
Sanırım bu devri daim yapan bir nehir dedi Jean.
Menderesli bir akışa sahip ama evet öyle.
Öyleyse ah kusura bakma ama bizi tam olarak nereye götürüyorsun?
Zamanı gelince öğreneceksiniz cevabını verdi Stragos.
Hazır konu bizi nereye götüreceğinden açılmışken dedi Loke. Neden daha önceki konumumuza geri dönmüyoruz? Muhafızlarından biri başıma vurmuş olmalı. Bizi denize yollamak istediğini duyduğumu sandım.
İstiyorum da ve gideceksiniz.
İyi de ne amaçla?
Hayalet rüzgarı adalarının özgür filosu hakkındaki öyküye aşina mısınız diye sordu Stragos.
Şöyle böyle dedi Loke.
Pirinç denizindeki korsan isyanı diye açıkladı Jean. 6 yıl önceydi, silah zoruyla bastırıldı.
İsyanı bastıran bendim dedi Aron. 7 yıl önce hayalet rüzgarı adalarındaki o kahrolasıca ahmaklar siyasi güç kazanmaya çalıştılar. Pirinç denizinde yapılan tüm sevkiyatlardan vergi alma hakları olduğunu iddia ettiler. Tabii vergiden kasıtları suda yüzen her şeye zorla çıkıp yağmalamaktı. Orası ayrı. Bir düzine iyi donanımlı gemileri ve yine bir düzine iyi donanımlı denebilecek mürettebatları vardı.
Bonair dedi Jean. Peşine takıldıkları kaptan oydu değil mi? Lorella Bonair.
Öyleydi dedi Stragos. Bonair ve Şahmeran adlı gemisi. Gemi aslında benimdi. Lorella da subaylarımdan biri. Ta ki taraf değiştirene kadar.
Hem de yanında çalışacak bu kadar hoş ve mütevazı birini bulmuşken dedi Loki.
O eşkıya çetesi Nikora'ya, Velviratsu'ya ve neredeyse yakın sahillerdeki tüm küçük kasabalara saldırdı. Sarayımın görüş mesafesindeki gemileri yağmaladılar ve kadırgalarım onlarla çarpışmak üzere yola çıktığında ufka doğru yelken açtılar. Bu selefimin zamanında Kamor'la yaptığımız savaştan beri şehrin karşılaştığı en büyük tehditti.
Ama hatırladığım kadarıyla pek uzun sürmedi dedi Jean.
Aşağı yukarı yarım seneyi buldu ama o deklarasyon sonları oldu. Çapulcular bir yere kadar sinsilik edebilirler. Fakat bir deklarasyonda bulunduğunuz takdirde genellikle onu uygulamak için çatışmaya girmeniz gerekir. Korsanlar açık denizde saf safa savaşırken gerçek bir donanmaya denk olamazlar. Onları Nikora'nın hemen açıklarında vurup filolarının yarısını batırdık. Geri kalanlar da kuyruklarını bacaklarının arasına kıstırıp hayalet rüzgarına geri kaçtılar. Bonair kendini mezbele derinliklerinin üstünde sallanan bir karga kafesinde buldu. Tüm mürettebatının çukura atılmasını seyrettikten sonra kafesini tutan ipi kendi ellerimle kestim.
23. ayrımın sonu. Sayfa 219.